Ayrım 28. Bir serçe düştü. Wilbur Smith, sayfa 235. Askeri komandolar gibi örgütleniyorlar, dedi başbakan alçak sesle. Küçücük elleriyle gevrek ekmeği koparıyordu. 1914'te George Mason'ın da işçi komandoları istediğini biliyoruz tabii. Onun sınır dışı erişimin asıl nedeni oydu. Öğle yemeği davetindeki diğer konuklar sessizdi. Mason'ın sınır dışı edilmesi olayı Johnny Smuts'a pek de saygınlık kazandırmış bir olay değildi. Ama bu kez karşımızdakiler daha farklı. Sendikaların genç üyelerinin hemen tümü savaşlara gitmiş tecrübeli askerler. Geçen cumartesi içlerinden 500 kişi Forsburg sendika binası önünde geçit töreni yaptı. Dönüp ev sahibesine o dayanılmaz şeytanca gülüşüyle gülümsedi. Sevgili Ruth, nezaketsizliğimi bağışla. Bu konuşmalar enfes yemeklerine yöneltmemiz gereken dikkati dağıtıyor. Sofra yemyeşil çimenlerin üzerine meşe ağaçlarının gölgesine kurulmuştu. Evin kendisi Georgian tarzında bir İngiliz eviydi. Emuyene'deki süslü püslü şatoya hiç benzemiyordu. Gerçek İngiliz etkisini tek bozan, görüntüye fon oluşturan o kule gibi sivri gri kayalardı. Masa dağının dik yarları üzerlerindeki çam ağaçlarının görünümüyle biraz yumuşuyordu. Ruth da ona gülümsedi. ''Bu evde canınız ne istiyorsa onu yapabilirsiniz general.'' ''Teşekkür ederim canım.'' Gülümseme dudaklarında bir an daha oynaştı, sonra mavi gözlerinin bakışları kılıçlar kadar keskinleşti. Tekrar dinleyicilerine döndü. ''Çatışma arıyorlar baylar. Bu kararlılığımızın ve gücümüzün bir sınanması olacak.'' Ruth masanın öbür ucundaki Mark'la göz göze geldi. Mark o sırada bardaklara yeşilimsi beyaz şaraptan doldurmak üzere ayağa kalkıyordu. Masa boyunca ilerleyip her konuğun, her bakanın, her meclis üyesinin yanında dururken bir yandan da konuşulanları dikkatle dinlemekteydi. Sean Courtney atıldı. ''Umarız durumu abartıyor olasınız Sayın Başbakan. Ellerinde yalnızca süpürge sopaları var, taşıt olarak da bisiklet. Bunlarla girecekler savaşa.'' Onlar gülerken Mark Shaw'ın sandalyesinin tam arkasında durdu. Elindeki şişeyi unutmuştu. Forsburg sendika binasının mahzenini düşünüyordu o anda. Raflarda sıralanmış modern tüfekleri, kendisi için ayrılmış P-14'ü, o ölüm saçan Vickers makinelisini. Şimdiki zamana döndüğünde konuşmanın konusu saptanmıştı. Sean Courtney konuklarına sendikaların militan hareketlere kalkışmalarının pek zayıf bir olasılık olduğuna dair güvence veriyordu. Hem zaten ordu da harekete hazır, emir bekliyordu. Mark'ın çalışma odası General Inkey'nin hemen yanında, ara kapıdan oraya geçilebilecek bir odaydı. Mark'ın masasına dosya raflarına yetecek kadar yer ancak vardı bu odada. General bir duvara büyük bir pencere açtırmış, içeriye hava ve ışık girmesini sağlamıştı. Mark şu anda ayaklarını masaya kaldırmış, bileklerini birbiri üzerinde çaprazlamış, düşünceli gözlerle o pencereden dışarıya bakıyordu. Çimenlerin ve meşelerin ötesinde Rhodes Caddesi gözükmekteydi. Arazi ve elmas toplayıp kendine bir imparatorluk kuran o astımlı yaşlı serüvencinin anısına bu ad verilmişti caddeye. Sonunda ilk Cape parlamentosunda başbakan da olmuştu. Ciğerlerinin zayıflığı ve azap veren vicdanı onu boğuncaya kadar. Courtney'lerin Cape'deki evinin adıysa Lord Charles'ın anısına Somerset Lodge olarak bilinirdi. O da 19. yüzyıl valilerindendi. Rose Caddesi'nin karşı sırasındaki evlerde sömürge döneminin izlerini taşımaktaydı. Newlands Köşkü, Hiddink Köşkü, geniş arazi üzerinde görkemli yapılar. Mark yeni penceresinden onlara bakarken aklından Forsburg'daki madencilerin kulübemsi konutlarını geçiriyordu. Aylardan beri Fergus'la Helena'yı düşünmemişti. Öğle yemeğindeki konuşmalar ise onları zorla hatırlamasına neden olmuştu. Mark kendini çelişkili sadakat duyguları arasında ikiye ayrılır gibi hissetmekteydi. Her iki dünyada da yaşamıştı. Her birinin diğerine nasıl karşı olduğunu biliyordu. Duygularını işe katmadan düşünmeye çalışmaktaydı. Ama her seferinde bir tek hayal beliriyordu gözlerinin önünde. o silahların zalim görüntüsü, o karanlık mahzende burnuna gelen yağ kokusu. Bir sigara daha yaktı, kararı geciktirmeye çalıştı. Masif kapıdan generalin odasındaki kısık sesler belli belirsiz duyuluyordu. Başbakanın sesi daha tiz, kuş sesi gibi, şanın yanıtları daha boğuk, hırıltı gibiydi. Yemek bitip diğer konuklar gittikten sonra biraz daha kalmıştı başbakan. Bunu sık sık yapardı. Mark içinden keşke hemen gitse diyor, böylelikle kararını erteleyebileceğini umuyordu. Ona güvenmiş bir yoldaşı vardı. Ölümcül tehlikeleri paylaşmış olduğu bir insandı o. Sonradan evini ona açmış, ona kardeş gibi davranmış, karısını emanet etmişti. Ve Mark ihanet etmişti o güvene. Helena ile geçirdiği o hırsızlama günleri ve geceleri düşünürken koltuğunda kıpırdandı. Şimdi Fergus MacDonald'ın güveninin geri kalanına da ihanet etmesi gerekiyordu. Dizili silahlar bir daha gözünün önünden geçti, sonra bulanıklaştı. Silindi, yerine yeni, daha canlı, daha dehşet verici bir hayal yerleşti. Mermer bir beleğin yüzü, dümdüz ve bembeyaz, göz yuvalarında açık mavi gözler, yüzü çevreleyen altın bukleler, çelik miğferin altında. Mark ayaklarını masadan gürültüyle indirdi. Alman nişancının hayalini belleğinden uzaklaştırmaya çalışarak ayağa kalktı. Ellerinin titremekte olduğunu gördü. Sigarasını tabloya bastırıp söndürdü ve kapıya döndü. Vurduğu zaman fazla hızlı ve ısrarlı vurdu o kapıya. İçeriden yanıt veren ses de sert, rahatsız olmuş gibiydi. "Girin." Mark girdi. "Ne istiyorsun Mark? Biliyorsun ki..." Sean Courtney genç adamın yüzündeki ifadeyi görür görmez sesinin tonu hemen kaygıya dönüştü. "Ne oldu evladım?" "Size bir şey söylemem gerekiyor," dedi Mark. Komünist parti yöneticilerinden biriyle olan yakınlığını anlatmaya başladığında dikkatle dinlediler. Mark sustu, son ihanet için kendini güçlendirmeye çalıştı. "O insanlar benim dostlarımdı efendim. Bana yoldaş muamelesi ettiler. Bunları size neden anlattığımı anlayın lütfen." "Devam et Mark," diyerek başını salladı Sean Courtney. Başbakan koltuğunda arkaya yaslanmıştı. Hareketsiz, sessiz, görünmez adam gibiydi. Genç adamın vicdanındaki mücadeleyi çok iyi anlıyordu. "Uğrunda mücadele ettikleri şeylerin iyi ve haklı olduğuna ben de inandım. Hayatta herkese eşit fırsat ve eşit pay. Ama bunları elde edebilmek için seçtikleri yöntemleri bir türlü kabul edemedim." "Ne demek istiyorsun Mark?" "Bir savaş planlıyorlar, sınıf savaşı efendim." "Buna kanıtın var mı?" Sean'ın sesi yükselmedi, soruyu büyük bir dikkatle sordu. "Evet var." Mark devam etmeden önce içine derin bir soluk çekti. "O gün için hazırladıkları tüfekleri ve makineleri gördüm." Başbakan koltuğunda kıpırdandı, sonra tekrar hareketsizleşti ama bu kez öne doğru eğilmişti. "Devam et," diye başını salladı Sean. Mark onlara ayrıntıları anlatmaya koyuldu. Verileri birer birer ortaya serdi, gözüyle gördüklerini açıklarken sayılarını sağlıklı biçimde tahmin etti. Her silahın tipini belirtti ve sözlerinin sonuna geldi. "MacDonald bana oranın yalnızca bir tek depo olduğunu, onun gibi daha pek çoklarının Witwatersrand'da olduğunu söyledi." Birkaç saniye boyunca kimse konuşmadı. Sonunda başbakan ayağa kalktı, Sean'ın masasındaki telefona doğru yürüdü. Aleti kurmak için kolu çevirdi, kurma sesi ortalığın sessizliğinde çın çın öttü. "Ben Başbakan General Smoot, Komisyon Başkanı Truter'la ve Johannesburg'daki Güney Afrika Polis Müdürü'yle derhal ve acil temas istiyorum." Sonra gözlerinden ateşler saçarak dinledi. "Bana haberleşme sorumlusunu bulun." Ağzı eliyle kapatıp Sean'a döndü. "Hat kesik. Karru'daki sel baskınlarından ne kadar süreceği belli değil." Dikkati tekrar telefona döndü. Birkaç saniye boyunca alçak sesle konuştu, sonra telefonu kapattı. "Telefonu mümkün olduğu kadar çabuk bağlayacaklar." Pencere yanındaki koltuğa doğru yürüdü. Bir yandan Mark'a "Doğru olanı yaptın genç adam," dedi. "Umarım." Mark'ın sesi pek hafif çıkmıştı. Kuşkuları gözle görülüyordu. Gözlerinde gölgeler oynaşıyor, sesi pek acınası çıkıyordu. "Seninle gurur duyuyorum Mark," diye ona katıldı Sean Courtney de. "Bir kere daha görevini yaptın." "Artık bana izin verir misiniz beyler?" diye sordu Mark. Sonra yanıt beklemeden kendi odasına açılan kapıya doğru yürüdü. İki adam aradaki tek kapı kapandıktan sonra uzun süre oraya bakarak oturdular. İlk konuşan başbakan oldu. "Dikkate değer bir genç," diye yüksek sesle düşündü. Hem merhamet hem görev duygusu. "Şan onu çok yüksek düzeylere çıkaracak nitelikleri var," diyerek başını salladı. "Günün birinde böyle olduğu için şükredebiliriz. Bunu daha onunla ilk görüşmemizde öyle kuvvetli hissettim ki bin zorlukla arayıp buldum onu."
"Ona ihtiyacımız var. Onun gibi başkalarına da.
Yıllarca Sean." Johnny Smuts bundan sonra dikkatini diğer konulara çevirdi. "Truter hemen arama izni hazırlayacak. Tanrı'nın yardımıyla yılanı daha sokamadan ezeceğiz. Bu MacDonald denen adamı biliyoruz. Fisher'ı da tabii yıllardan beri gözlüyorduk." Mark saatlerce yürümüş, kendini o kutu gibi odasının baskısından kurtarmaya çalışmıştı. Onu güden vicdanı ve korkularıydı. Ağaçların altına sapıyor, dar patikaları izliyor, dere üzerindeki köprüden geçiyor, çeşitli ihanet düşünceleriyle kendine eziyet edip duruyordu. Pretoria'da hainleri asarlar diye düşündü birden. Gözünün önüne Fergus MacDonald geldi. Dar ağacının dibinde durmuş, cellat kollarını bağlıyor. Feci şekilde ürperdi, yürümeyi kesti. Elleri ceplerinin dibine doğru kaydı, omuzları sarktı. Başını kaldırdığında kendini postanenin önünde buldu. Daha sonra düşündüğünde kendisine bu yolu kaderin böyle çizmiş olduğunu anlayacaktı. Ama o anda bu ona tanrısal bir işaret gibi gözüktü. Bir an bile duraklamadı. Hemen postaneye girdi, boş telgraf formlarından birine uzandı. Kalemin ucu bozuktu, mürekkebi akıtıp yayıyordu. Parmakları boya içinde kalmıştı. MacDonald Lovers Sokağı 55 Fortsburg. Mahzende ne olduğunu biliyorlar. Onu yok et. İmzalamadı. Postane memuru ona telin acele çekilmesi için yeni pedi öderse hatlar onarıldığı anda hemen yerine ulaşacağı konusunda güvence verdi. Mark tekrar sokağa çıktı. İçi bulanıyordu. Hasta gibiydi. Vicdan azabı mahvediyordu onu. Her iki hareketinin de doğru olduğundan emin değildi. Fergus MacDonald'ın o silahları kullanılmayan bir maden çukuruna atıp unutması, ülkenin kana bulanmaktan kurtulması olasılığının ne kadar az olduğunu düşündü. Fergus MacDonald bisikletini sundurmaya sokup paçasındaki mandalları çıkarırken ortalık hemen hemen kararmıştı. Mutfak kapısına doğru ilerledi. Haşlanan lahananın kokusu küçük mutfağı göz yaşartan buhar ve kokularla doldurmuştu. Helena mutfak masası başında oturuyordu. O girerken başını bile kaldırmadı. Dudaklarından bir sigara sarkıyordu. Ucundaki kül 2 santim uzamıştı. Üzerinde hala kahvaltı ederken giydiği o kötü sabahlık vardı. Belli ki o zamandan beri ne banyo yapmış ne de giyinmişti. Saçları eskisine göre daha uzundu artık. Yanaklarının yanlarında yağlı yılanlar gibi sallanıyordu. Kilo da almıştı. Çene çizgisi yağların arasında kayboluyordu. Üst dudağındaki tüyler daha koyu renk, daha sıktı. Memeleri sabahlığın içinde aşağıya doğru sallanmaktaydı.
"Merhaba sevgilim," diye seslendi Fergus. Ceketini sırtından çıkardı, bir sandalyenin arkasına geçirdi.
Helena okumakta oldu broşürün sayfasını çevirdi. Gözünün önünden mavi dumanlar yükselirken gözlerini kıstı. Fergus bir beyaz şarap şişesi bulup açtı. Ocaktan fısırtılar geliyordu.
"Bugün olup biten bir şey var mı?"
"Sana bu geldi." Helena dolabın üzerine işaret etti. Bu arada sigaranın külü düştü. Sabahlığın önüne gri benekler saçtı. Fergus elinde şişesiyle dolaba yürüdü. Kalın zarfı parmağıyla yokladı. "Sevgililerinden biri mi?" diyerek güldü Helena. Buna da pek ihtimal vermiyordu. Fergus kaşlarını çattı, zarfı yırttı. Önce mesajı anlamayan gözlerle uzun saniyeler boyunca baktı, sonra dişlerini sıkıp bir küfür savurdu.
"Ulu tanrım," dedi arkasından, şişeyi mutfak masasının üzerine güm diye vurdu.
Akşamın bu geç saatinde bile sokakların her köşesinde gruplar vardı. Üstlerine günlerini dolduracak kadar işi olmayan, mutsuz, bunalmış, sıkıntılı insanların hali sinmişti. Komando eğitimleriyle gece toplantıları bile havasını kaybediyordu artık.
Fergus MacDonald giderek kararmakta olan sokaklarda hızla pedal çevirirken başlangıçta duyduğu kaygı yerini bir sevince bırakmaya başladı. Zaman uygundu, hazırlanacakları kadar hazırlanmışlardı. İşler daha çok uzarsa grevin işsiz geçen günleri onları paslandıracak, kararlılıklarını sindirecekti. Birkaç dakika önce gözüne felaket gibi gözüken şey şimdi Tanrı'nın bir lütfu gibi görünüyordu. ''Bırak gelsinler, onları hazır karşılayacağız.'' diye düşündü. Grand Fortsburg Oteli'nin kaldırımında toplanmış dört kişinin yanına varınca fren yaptı. ''Tüm bölge komutanlarına haber götürün. Derhal sendika binasındaki toplantıya gelsinler. Acil durum, haydi kardeşler çabuk olun.'' Adamlar hemen dağıldı. Fergus da yol boyu pedal çevirmeye, ara sıra durup sağa sola haber yollamaya devam etti. Sendika binasında hala bir düzine kadar üye vardı. Kimi sandviç yiyor, kimi termoslardan çay içiyor, birkaçı da grevlerin ailelerine dağıtılacak kuponları hazırlıyordu. Ama bu rahat havaları Fergus içeriye girer girmez değişti. ''Tamam yoldaşlar, başlıyoruz. Zarplar yola çıktı, geliyorlar.'' Dipnot, ZARP Güney Afrika Cumhuriyeti polis sözcüklerinin kısaltılmışı. Klasik polis taktiğiydi bu. Her zaman şafağın ilk ışıklarıyla gelirlerdi. Öncüler Forsburg'la demiryolu arasındaki çukurluğa doğru indiler. Johannesburg yolu orada fakir evler, başıboş bırakılmış bahçeler arasından geçerdi. O kesimde ağır bir sis vardı. 9 polis sislerin içinde ilerlediler. Sanki bir denizden geçiyormuş gibiydiler. Çizmeleri ses çıkarmıyordu. Işık henüz rozetlerini parlatacak kadar güçlü değildi. Pirinç düğmeleri de göze çarpmıyordu. Kim olduklarını belli eden tek şey karanlıkta miğferlerinin silüetiydi. Onların 50 metre gerisinden de 2 polis arabası geliyordu. Arabalar yüksekti. 4 tekerli, pencereleri parmaklıklıydı. Tutukluları taşımak için kullanacaklardı. Her birinin yanında 10 polis yürümekteydi. Tüfekleri yanlarında sallanıyor, adımları arabalara yetişebilmek için hızla birbirini izliyordu. Çukura indiklerinde sis göğüs hizalarına kadar yükseldi. Garip deniz yaratıkları gibi ilerlediler. Sis ayak seslerini daha da boğdu. Fergus MacDonald'ın gözcüleri onları daha demir yoluna varmadan görmüş, 3 mildir izliyorlardı. 2 dakikada bir haberciler koşturuyor, Fergus'un karargah kurduğu eve polislerin son yerini bildiriyorlardı. ''Tamam'' dedi Fergus. Pencereden o karanlık gölgelerin birini daha görmüştü. ''Hepsi ana yoldan geliyor. Öteki gözcüleri geri çekin, hemen buraya gelsinler.'' Karşısındaki adam başını salladı çıktı. Fergus kent merkezine gelen yolların hepsine gözcüler koymuştu. Polisler kollara ayrılabilir, ayrı yollardan gelebilirlerdi. Ama görünüşe göre bu hazırlıklar boşa çıkmıştı. Güçlerinden ve karşı tarafın habersizliğinden emin boş vermişlerdi böyle manevralara. 29 polis diye hesapladı Fergus. 4 şoförü de sayarak gerçekten korkunç bir kuvvet sayılır dedi içinden. Bilinmeyen dostu onu uyarmamış olsa yeter de artardı bu kadar adam işi bitirmeye. Evin ön salonuna doğru hızla ilerledi. Orada oturan aile gece yarısından önce evi boşaltmıştı. Yol üstündeki diğer evler de boşaltılmıştı hep. Ayağı pijamalı ağlaşan çocuklar babalarının omzunda uzaklaştırılmış, yüzleri korkudan beyazlaşmış kadınlar en değerli eşyalarını doldurdukları bohçaları taşıyarak onları izlemişti. Evler şimdi bomboş görünüyordu, hiçbirinde ışık yoktu. Tek ses ilerideki köpeğin havlamasıydı. Ama yine de her evin karanlık penceresinde sessiz adamlar yolu gözlemekte beklemekteydi. Fergus onlardan birine fısıldayarak bir şey söyledi, eliyle aşağıdaki sisleri gösterdi, sonra tükürdü. Pencere pervazına dayalı Lee Enfield'a fişek sürdü. Tüfek kurşunu alırken belleğini uyaran, ensesindeki saçları dikleştiren bir ses çıkardı. Öyle tanıdık bir sesti ki bu. O sessizlik, o sis, o gece, o yaklaşan tehlike de öyleydi. ''Yalnızca benim emrimle'' diye uyardı Fergus yanındakilere. ''Yavaş çocuklar, bırakın ön kapıya kadar gelsinler. Ondan sonra patlatalım kafalarını.'' En öndeki atlıyı görebiliyordu artık, yarım mil ilerideydi. Ama giderek güçlenen ışığın altında hızla yaklaşıyordu. Henüz ateş edilecek ışık yoktu. Ama madenlerin bulunduğu karanlık tepenin üzerinde gökyüzü solmaya, martı yumurtası gibi bir renge dönüşmeye başlamıştı. Birkaç dakikaya kadar ateş edilebilecek ışık da gelecekti. Fergus tekrar yola baktı. Sisler ek bir avantajdı. Onu hesaba katmamıştı. Ama şans bazen aramadığınız zamanda çıka gelirdi. Bu sis güneşin ilk ışıkları ortalığı ısıtıp onları dağıtana kadar sürecekti. En azından yarım saat daha.
Emirlerinizi hepiniz biliyorsunuz. Fergus sesini yükseltti. Hepsi ona baktılar. Dikkatlerini yaklaşan düşmandan bir an için ayırdılar.
Yaman adamlardı hepsi. Savaş görmüş tecrübeli askerlerdi. Cesurdular. Fransa'dayken generallerin isteyeceği türdendiler. Fergus içinden düşündü. Patronların kendilerini savunsun diye eğittiği adamların şimdi onların kalelerini yıkmaya kalkması amma da garipti.
Yıkacağız, sonra yenisini kuracağız diye düşündü. İçine bir coşku yayıldı. Onları kendi silahlarıyla yok edeceğiz. Kendi yağmaladıklarının arasında boğacağız.
Duru koyu gri atkıyı gözlerine doğru çekti. Yakasını yukarı kaldırdı.
Hepimize iyi şanslar kardeşler diye seslendi yavaşça. Sonra ön kapıdan dışarıya süzüldü.
Penceredeki askerlerden biri bizimki oldukça cesur dedi.
Hakkım var, hiçbir şeyden korkmuyor diye ona katıldı bir ikincisi. Onun eğilerek bahçe duvarı boyunca koşuşunu, yol kenarındaki hendeğe vardığında içine atlayışını izlediler. Orada bir düzine kadar adam yatmaktaydı. Yanlarına indiğinde içlerinden biri ona bir kazma uzattı.
''Teli iyice gerdin mi?'' diye sordu Fergus.
Adam homurdandı. ''Maymun kıçı gibi gerdim.'' Dişlerini parıldatarak kurtlar gibi sırıttı. ''Bağlantıları da kendi elimle kontrol ettim. Fillerin saldırısına bile dayanır.''
''Tamam kardeşler.'' dedi Fergus onlara. ''Ben işaret verince arkamdan gelin.''
Yükseldi, sis tabakasının üzerini görebilecek düzeye geldi. Polislerin miğferleri yamacı çıkarken sisin üzerinde top gibi yükselip alçalıyordu. Derken Fergus pirinç armaları, omuzlardan yükselen madeni tüfek namlularını da görebildi.
28. ayrımın sonu. Sayfa 244.